Ayrım 24.
16. Bölüm İktidar Felsefeleri. Bu bölümde esinlerini başlıca iktidar aşkından alan bazı felsefeler üzerinde durmak niyetindeyim. Bu felsefelerin konularının iktidar olduğunu söylemek istemiyorum. Sadece bu filozofların metafizik yaparlarken ve törebilimsel yargılarda bulunurlarken esinlendikleri kaynağın bilinçli ya da bilinçsiz iktidar aşkı iç tepisi olduğunu anlatmak istiyorum. İnançlarımız, istek ve gözlemlerin değişik derecelerde birleştirilmesinin bir sonucudur. Bazı inançlarımızda etkenlerden birinin, bazı inançlarımızda da ötekinin oranı azdır. Deneye dayanan kanıtlarla kesin bir biçimde ortaya koyabileceğimiz fazla bir şey yoktur. Ve inançlarımız, deneylere dayanan kanıtların ötesine geçtiği zaman bunların oluşmasında istek rol oynar. Öbür yandan inançlar kendilerinden yana ya da kendilerine karşı kanıtlar bulunmadığı zaman yüzyıllarca yaşayabildikleri halde boşluklarını ortaya koyan kesin ve sonuçsal kanıtlar karşısında uzun zaman ayakta kalabilen pek az inanç vardır. Felsefeler yaşamdan daha bağdaşıktır. Yaşamda birçok isteklerimiz bulunabilir. Oysa felsefeler genellikle bütün öteki isteklerin üstüne çıkan bir tek istekten esinlenirler. Onların bağdaşıklığı da işte buradan gelir. Çeşitli filozofların çalışmalarına çeşitli istekler egemen olmuştur. Bilmek isteği ve bununla hiç de aynı şey olmayan, dünyanın bilinebilir olduğunu tanıtlama isteği, mutluluk isteği, erdem isteği ve bu ikisinin bireşimi, marifet isteği. İnsanlarda insanların Tanrı ile ya da başka insanlarla birliği anlayışını yaratma isteği, güzelliğe ulaşma isteği, haz duyma isteği ve iktidar isteği bunlar arasında sayılabilir. Büyük dinler erdemi amaç tutarlar ama genellikle sadece erdemi amaç tutmakla da kalmazlar. Hristiyanlık ve Budizm marifeti daha mistik biçimleri içinde de Tanrı ile ya da evrenle birleşmeyi ararlar. Ampirik filozoflar gerçeği, idealist filozoflarda Descartes'ten Kant'a kadar kesinliği ararlar. Gerçekten Kant'a kadar, Kant'ı da içine almak üzere bütün büyük filozofların ilgilendiği başlıca istekler, insan doğasının bilmeye ya da kavramaya ait kognitif bölümünün istekleridir. Bentham ve Manchester okulu felsefeleri zevki amaç, serveti de belli başlı araç sayarlar. Modern zamanların iktidar felsefeleri geniş çapta Manchesterismus'a 2 dipnot. Manchesterismus İngiltere'de Cobden ve Brighton önderliğinde Manchester okulunun yalnız kendi çıkarını düşünen bir politika izlemesini destekleyenler için kullanılan alaycı bir terim. En büyük Manchesterlılar demektir. Karşı bir tepki ve yaşamın amacının birbirini izleyen zevklerden ibaret bulunduğu, gerek fazla dağınıklığı, gerek yeteri kadar etkin olmayışı dolayısıyla mahkum edilen bir amaç, görüşüne karşı bir itiraz olarak doğmuştur. Yaşam, istem, volition eşittir irtiyat ile irade dışı olgular arasındaki karşılıklı bir etki-tepki ilişkisi olduğundan, iktidar güdüleri tarafından yönetilen filozof, kendi irademizin ürünü olmayan olguların oynadığı rolü en aza indirmeye ya da batırmaya çalışır. Burada ben sadece Machiavelli ya da Cumhuriyet'te adı geçen Trasmakos gibi yalın iktidarı yücelten kişileri düşünmüyorum. Kendi iktidar aşklarını metafizik ya da törebilim kisvesi altında saklamalarını sağlayacak kuramlar icat eden kişileri düşünüyorum. Modern zamanlardaki bu cins filozofların birincisi ve dört dörtlüğü Fichte'dir. Fichte'nin felsefesi dünyada biricik var olan diye kabul ettiği egodan hareket eder. Ego, kendini gerçek olarak kabul ettirdiği için vardır. Her ne kadar egodan başka bir şey yoksa da günün birinde ego küçük bir darbe yer ve bu darbenin sonucu olarak non-egoyu gerçek diye kabul ettirir. Ondan önce ego, Gnostik teolojininkine benzer bir dipnot. Gnostikizm, Tanrı bilimde ruhani sırların ve yaratılış muammasının bilinebileceğini iddia eden okul. Gnostik, bu okula ait. Gnostik teolojininkine benzer türümlere, emanation eşittir südür koyulur. Ne var ki Gnostikler türümleri Tanrı'ya bağladıkları ve alçak gönüllülükle biraz da kendilerinden saydıkları halde Fichte Tanrı ile ego arasında bir ayırımı zorunsuz sayar. Ego, metafizik alanında işini bitirdikten sonra Almanların iyi, Fransızların kötü, bundan dolayı da Fransızlarla dövüşmenin Almanlar için bir görev olduğunu kabul ettirmeye koyulur. Almanlar da Fransızlar da hiç kuşkusuz Fichte'nin türümlerinden ibarettirler. Ancak Almanlar daha yüksek bir türümdürler. Yani Fichte'nin egosundan başka bir şey olmayan mutlak gerçeğe daha yakındırlar. Büyük İskender ve August kendilerinin tanrı olduklarını iddia etmişler, başkalarını da bunu kabul eder görünmek zorunda bırakmışlardı. Fichte ise yönetim onun kumandası altında olmadığı için kendi tanrılığını esaslı bir biçimde ilan edemediğinden tanrısızlıkla suçlandırıldı ve işini kaybetti. Dış dünyayı tamamıyla egosunun düş gücünün bir ürünü saydığından Fichte'ninki gibi bir metafiziğin toplumsal göreve yer vermeyeceği besbellidir. Bu felsefeye uzlaşabilecek akla gelen biricik töre kendi kendini geliştirme töresidir. Her ne kadar mantığa aykırı da olsa bir insan kendi ailesini ve ulusunu, egosunun başka insanlara oranla kendine daha yakın bir parçası, dolayısıyla da başkalarına oranla daha değerli sayabilir. İşte bu yüzden ırka ve milliyetçiliğe inanış, solipsistik bir dipnot, solipsizm, gerçek varlığı olan şeyin yalnız nefs olduğu, zira insanın nefs dışında hiçbir şey bilemeyeceği kuramı. Kant felsefesinde egoizmin bir biçimi. Solipsistik felsefenin doğal bir ürünüdür. Hele ırk ve milliyetçilik kuramının esinini açıkça iktidar isteğinden alışı ve iktidarın sadece başkaldırının yardımıyla elde edilebilişi, bu inanışın solipsistik felsefe ürünü olma niteliğini daha da güçlendirir. Bütün bunlar idealizm adıyla bilinir ve dış dünyanın varlığını kabul eden herhangi bir felsefeden törel anlamda daha soylu tutulur. Benim kendi irademden bağımsız olanın gerçekliği, felsefe için gerçeklik kavramında toplanır. İnançlarımın gerçekliği, sağduyu açısından birçok durumlarda benim yapabileceğim herhangi bir şeye dayanmaz. Ben yarın kahvaltı edeceğime inanıyorsam ve bu inancım gerçekse, bunun gerçek oluşu kısmen benim gelecekle ilgili kendi istemimdendir. Ama eğer Sezar'ın Mart ayının 15'inde öldürüldüğüne inanıyorsam, bu inanışımı gerçek kılan şey tamamıyla benim irademin gücü dışındadır. İktidar aşkından esinlenen felsefeler bu durumu tatsız bulurlar. Bundan ötürü de sağduyunun olguları gerçeğin kaynağı ya da inançlarda gerçeğe uygunsuzluğun kaynağı sayan anlayışını çeşitli yollardan zayıflatmaya çalışırlar. Hegelciler gerçeğin inancımızın olgu ile uyuşması hali olmayıp bütün inançlar sisteminin karşılıklı uyuşması hali olduğunu iddia ederler. Eğer iyi bir romandaki olaylar gibi hepsi de birbirine uyuyorsa bütün inançlarınız gerçek demektir. Aslında bir romancıya göre gerçekle bir tarihçiye göre gerçek arasında hiçbir ayrılık yoktur. İşte bu anlayış sözüm ona gerçek dünyanın zincirlerinden kurtardığı yaratıcı imgeleme özgürlük kazandırır. Pragmatizm bazı biçimleriyle bir iktidar felsefesidir. Pragmatizme göre bir inanç eğer sonuçları tatlıysa gerçektir. İnsanlar ise bir inancın sonucunu tatlı ya da tatsız kılabilirler. Eğer bir diktatörün yönetiminde yaşıyorsanız, diktatörün yüksek erdem sahibi olduğuna inanmak, inanmamaktan daha tatlı sonuç sağlar. Resmen geçerli kabul olunan inançlara saygısızlık edenlerin şiddetli cezalara çarptırıldığı yerde, resmen kabul olunan akide pragmatist anlamda gerçektir. Bundan dolayı pragmatist felsefe, iktidarda bulunanlara daha yavaş kalan bir felsefenin vermekten kaçınacağı metafiziksel bir kadiri mutlaklık, omnipotence verir. Bununla bütün pragmatistler felsefelerinin bu sonuçlarını kabul ederler demek istemiyorum. Sadece bunların birer sonuç olduğunu, pragmatistlerin genel gerçek anlayışına saldırmalarının da iktidar belki insanlar üzerinde iktidar sağlamaktan çok cansız eşya üzerinde iktidar sağlamak aşka ürünü olduğunu belirtmek istiyorum. Bergson'un Yaratıcı Evrimi, Bernard Shaw'un Back to Methuselah, bir dipnot, Tanrı'yı Arayan Kara Kız adlı öyküler kitabı içinde yer almakta olup, tarafımdan Metuşela'ya Dönüş adıyla Türkçeleştirilmiştir. Cem Yayın Evi 1989. Adlı oyununun son sahnesinde fantastik biçimde gelişen bir iktidar felsefesidir. Bergson, aklın aşırı derecede edilgin ve sadece düşünmeye yatkın oluşu dolayısıyla mahkum edilmesi gerektiğini ve bizim sadece süvari saldırısı gibi güçlü bir eylem sırasında gerçek anlamda görebildiğimizi iddia eder. Bergson, hayvanların göz sahibi oluşunun, onların görebilmenin tatlı bir şey olduğunu sezmelerinden ileri geldiği inancındadır. Hayvanlar başlangıçta kör olduklarından akılları görme konusunda düşünemezdi. Ne var ki sezgi imdada yetişip bu mucizeyi gerçekleştirdi. Bergson'a göre bütün evrimler şiddetli isteğe bağlıdır. Ve istek yeteri kadar tutkulu olduktan sonra gerçekleştirilebilecek şeylere sınır yoktur. Ona göre biyokimyacıların yaşamın mekanizmasını anlamak için el yordamıyla yaptıkları çalışmalar boşunadır. Zira yaşam mekaniksel değildir ve yaşam her zaman için öyle bir gelişme izler ki akıl doğasından gelen niteliği dolayısıyla bu gelişmeyi kestirmek yeteneğinden yoksundur. Yaşam ancak hareket halindeyken anlaşılabilir. Bundan da insanların tutkulu ve akılsız olması gerektiği sonucu çıkar. Bergson hesabına ne iyi ki insanlar genellikle böyledirler. Bazı filozoflar iktidar iç tepilerinin metafiziklerine egemen olmasına izin vermezlerse de bu iç tepilerini törebilim alanında alabildiğine başıboş bırakırlar. Bu filozoflar içinde en önemlisi Hristiyan töresini köleler töresi diye reddetip onun yerine kahraman hükümdarlara uygun bir töre koyan Nietzsche'dir. Pek tabii bu esas itibariyle yeni bir şey değildir. Buna benzer bir şeyler Heraklitos'ta, bir parça Eflatun'da, epeyce de Rönesans'ta vardır. Ne var ki bu, Nietzsche'de işlenmiş ve bilinçli bir karşı çıkış olarak yeni ahit öğretisinin karşısına oturtulmuştur. Nietzsche'nin görüşüyle sürünün, sürüyü meydana getirenlerin öz değerlerinden doğan bir değeri yoktur. Sürünün bütün değeri kendi gelişmesini ilerletmek için gerekli gördüğünde sürüyü ezmek hakkına sahip bulunan kahramanın büyüklük kazanma aracı oluşundan ibarettir. Gerçekte aristokrasiler öteden beri hep ancak böylesine bir törenin haklı bulacağı biçimde davrana gelmişlerdir. Buna karşılık Hristiyanlık kurumsal alanda bütün insanların Tanrı gözünde eşit olduğu görüşünü savunmuştur. Demokrasi Hristiyan öğretisinden medet umabilir ama aristokrasiye en uygun töre Nietzsche'ninkidir. Eğer tanrılar var olsaydı, tanrı olmamaya nasıl katlanabilirdim ben? Bundan ötürü tanrılar yoktur. Nietzsche'nin Zerdüşt'ü böyle der. Yeryüzündeki tiranlara yer açmak için tanrının tahtından indirilmesi gerekmektedir. İktidar aşkı normal insan doğasının bir parçasıdır. Oysa iktidar felsefeleri, ince nitelikleri herkes tarafından kolay kolay görülemeyen birer deliliktir. Gerek madde, gerek başka insanlar olarak dış dünyanın varlığı, bazı gururlu kişilerin kabul etmekten utanç duydukları ama ancak delilerin reddedebileceği bir veridir. İktidar aşklarının kendilerine dünyayı olduğundan başka biçimde göstermesine göz yuman insanlara her tımarhanede rastlanır. Biri çıkar, kendisinin İngiltere Bankası guvernörü olduğunu iddia eder. Başkası çıkar, İngiltere kralı olduğunu söyler. Bir başkası da tanrı olduğunu ileri sürer. Burada saydıklarımıza çok benzeyen kuruntular, öğrenim görmüş kişiler tarafından kolaylıkla anlaşılamayacak bir dille anlatıldıkları zaman, onları anlatan kişilere felsefe profesörlüğü sahanı sağlar. Coşkulu kişiler tarafından çok iyi anlaşılır bir dille anlatıldıkları zaman ise o kişilere diktatörlük sağlar. Vesikalı deliler davranışları eleştirildiği zaman şiddete başvurma eğiliminde olduklarından tımarhaneye kapatılırlar. Vesikasızlarına ise güçlü orduların komutası teslim edilir. Bunlar da böylece ellerinin erişebileceği bütün akılları öldürebilme, onları türlü felaketlere düşürebilme olanağına sahip olurlar. Deliliğin edebiyatta, felsefede ve siyasette başarı kazanması çağımıza özgü tuhaflıklardan biridir. Deliliğin başarı kazanan biçimi de hemen hemen tamamıyla iktidara yönelmiş güdülerden hareket eder. Bu durumu anlayabilmek için iktidar felsefelerinin toplum yaşayışı ile olan ilişkisi üzerinde durmamız gerekir. Bu ilişki ise ilk bakışta tahmin edilebileceğinden daha karmaşıktır. İşe solipsizmden başlayalım. Fichte'nin her şeyin egodan çıktığı savını okuyan kimse şöyle söylemez. Her şey Johann Gottlieb Fichte'den çıkarmış. Amma da saçma. Yahu daha birkaç gün öncesine kadar adını bile duymamıştım ben onun. Ya o doğmadan önceki zamanlar necilik? Yani hepsini kendisinin mi icat ettiğini sanıyor bu adam sahiden de? Amma da saçma, amma da kendini beğenmişlik ha. Tekrar ediyorum, bu okuyucunun söylemediği şeydir. Okuyucu kendini Fichte'nin yerine koyar ve o zaman bu savı hiç de o kadar saçma bulmaz. Geçmiş zamanlar üzerine ben ne biliyorum ki diye düşünür. Sadece benim doğumumdan önceki bir dönemle ilgili olarak yorumladığım bir takım deneyimlerimin bulunduğunu, ya hiç görmediğim yerler hakkında bildiklerim neler? Buraları sadece haritalarda gördüğümü ya da bunlardan söz edildiğini duyduğumu biliyorum. O kadar. Sadece kendi deneyimlerimi biliyorum. Geri kalanlar kuşkulu çıkarımlardan ibaret. Kendimi Tanrı'nın yerine koyacak ve dünyanın benim eserim olduğunu söyleyecek olsam hiçbir şey yanıldığımı kanıtlamaz. Fichte yalnız Fichte'nin var olduğunu iddia eder. Bu iddiayı okuyan falanca kişi de Fichte'nin bu sonuca varmak istemediğine dikkat etmeksizin yalnız kendisinin var olduğu sonucuna varır. Solipsizmin bu yoldan belirli bir toplum yaşayışı biçiminin temeli olması olanağı vardır. Her biri kendini tanrı sanan bir sürü zır deli, birbirlerine terbiyeli davranmayı öğrenebilirler. Ne var ki bu tanrıların terbiyeleri ancak her bir tanrının kendi kadiri mutlaklığının öteki tanrılardan biri tarafından bozulmadığını gördüğü sürece sürer. Eğer Bay A kendini tanrı sanıyorsa ötekilerinin de kendilerini tanrı saymalarını onların davranışları kendi amacına uygun düştüğü sürece hoş görebilir. Ama eğer Bay B, onun tanrılığını bozmaya ve onun hiç de kaderi mutlak olmadığına ilişkin bir kanıt getirmeye kalkışacak olursa, Bay A kinlenir ve Bay B'nin ya şeytanın ta kendisi ya da şeytanın vekillerinden biri olduğuna karar verir. Pek tabii Bay B de tıpkı Bay A gibi düşünecektir. Böylece her ikisi de birer parti kuracak ve sonunda savaş çıkacaktır. Acı, gaddarca ve delice bir din savaşı. Bay A yerine Hitler'i koyunuz, Bay B yerine de Stalin'i. O zaman modern dünyanın portresi serilir gözlerinizin önüne. Hitler, ben Votan'ım der, Stalin de der ki ben diyalektik materyalizmim. Her birinin savını, ordular, uçaklar, zehirli gazlar ve gönüllü, suçsuz insan yığınları yoluyla engin kaynaklar desteklediğinden, her ikisinin de deliliği kimsenin dikkatini çekmez. İkinci olarak Nietzsche'nin bütün işe yaramazları kahraman için kurban diye düşündüğü kahramanlık dinini ele alalım. Bu dine hayran okuyucu, doğal olarak kendinin kahraman, buna karşılık namussuzca entrikalarla kendisini geride bırakmış olan falancanın da işe yaramazlardan biri olduğu inancındadır. Bundan da Nietzsche'nin felsefesinin mükemmel olduğu sonucuna varacaktır. Ne var ki aynı şeyi o falanca da okur ve aynı şekilde o da bu felsefeye hayran kalırsa, o zaman kahramanın hangisi olduğuna hangi yoldan karar verilecektir? Pek tabii sadece savaş yoluyla. Bu iki kişiden biri üstünlüğü sağladı mı da, kahramanlık sahnına yalnız kendisinin hakkı bulunduğunu, iktidarı bırakmamak yoluyla sürekli olarak kanıtlamak zorunluluğunu duyacaktır. Bunu yapabilmek için yaman bir gizli polis örgütü kurması gereklidir. Artık o, her an bir suikaste kurban gitme, onun dışındaki herkes de ihbar edilme korkusu içinde yaşayacak ve kahramanlık dini böylece tiril tiril titreyen tabansızlardan oluşmuş bir ulus yaratacaktır. Aynı cinsten dertler, sonuçları tatlı olan bir inancın gerçek olduğunu iddia eden pragmatist kuram içinde düşünülebilir. İnancın sonuçları kimin için tatlı olacaktır? Stalin'e inanmak onun için tatlı ama Troçki için tatsızdır. Hitler'e inanmak Naziler için tatlı ama Naziler tarafından toplama kamplarına atılan kimseler için tatsızdır. Şu hususta yalın güçten başka hiçbir şey karar veremez. Bu inancın gerçek olduğunu kanıtlayan tatlı sonuçlar kime yarayacak? İktidar felsefeleri toplumsal sonuçları göz önüne alındıkça kendi kendilerini çürütürler. Benim Tanrı olduğum inancını eğer benden başka paylaşan çıkmazsa beni tımarhaneye kapatırlar. Eğer inancımı başkaları da paylaşırsa bu bir savaşa yol açar ve ben büyük bir olasılıkla bu savaş içinde yok olurum. Kahramanlık dini korkak bir ulus yaratır. Pragmatist inanç eğer yaygınsa yalın gücün egemenliğine yol açar ki bu da hoş değildir. Bundan dolayı pragmatist inanç yine kendi denek ölçüsü üzerinden temelsizdir. Eğer toplum yaşamı toplumsal istekleri doyuracaksa bu toplum yaşamının iktidar aşkından türemeyen bir felsefeye dayandırılması gerekir. 17. Bölüm İktidar Törebilimi. Çileci, asketik bir sonuca varmanın ve birey yaşantısı için en iyi yol olarak ister iyi niyetle ister kötü niyetle başkalarını etki altına alma yolunda her türlü girişimden vazgeçmeyi desteklemenin doğal karşılanabilmesi için buraya kadarki bölümlerde daha çok iktidarın kötülükleri üzerinde durduk. Lao Tse'den bu yana bu görüşü destekleyen hem güzel konuşma yeteneğine sahip hem de akıllı adamlar gelmiştir. Birçok gizemciler, mistikler, birçok sekinciler, quietist ve kişisel kutsallığa değer verenler bu görüşü bir etkinlikten çok bir duyuş ve düşünüş havası saymışlardır. Her ne kadar içlerinden bazılarının pek çok yararları dokunduğunu kabul ediyorsam da bu adamlarla aynı görüşü paylaşamıyorum. Bu adamlar iktidarı reddettiklerine inandıkları halde aslında iktidarı sadece belirli biçimleri içinde reddettikleri için yararlı olmuşlardır. Eğer iktidarı kökten reddetmiş olsalardı kendi akidelerini ilan edemeyecek, dolayısıyla da yararlı olamayacaklardı. Bunlar zorlayıcı iktidarı reddetmişler ama ikna etmeye dayanan iktidarı reddetmemişlerdir. İktidar aşkı en geniş anlamıyla gerek insan gerek insandan başka şey olarak dış dünya üzerinde istenilen etkileri yaratma arzusudur. Bu arzu insan yaratılışının esaslı bir parçasıdır ve enerji sahibi bir insanın yaratılışında hem çok büyük hem de çok önemli bir yer tutar. Anında yerine getirilemeyen her arzu bu arzuyu yerine getirebilme isteğini doğurur. Bundan ötürü de iktidar aşkının bir biçimi olmak niteliğini taşır. Eğer komşunuzu seviyorsanız, onu mutlu kılabilme iktidarına sahip olmayı istersiniz. Bu bakımdan tüm iktidar aşkını mahkum etmek, komşunuzu sevmek kavramını da mahkum etmek olur. Bununla birlikte bir araç olarak arzulanılan iktidar ile bir amaç olarak arzulanılan iktidar arasında büyük bir ayrılık vardır. İktidarı bir araç olarak arzulayan insanın önce başka bir arzusu vardır. Bu arzuyu gerçekleştirebilecek durumda olmak isteği sonradan gelir. İktidarı bir amaç olarak arzulayan insan ise hedefini, bu hedefi ele geçirebilme olanağına göre seçer. Örneğin, siyaset alanında bir insan bir takım usullerin yasallaştığını görmek isteyip kamu işleriyle ilgilenmeye başlar. Öte yandan kişisel başarı kazanmak isteyen bir başkası bu amacını gerçekleştirebilmesine en elverişli bulduğu bir programı, bu program her ne olursa olsun benimser.